olmadınız mı? Ve ilahi söylüyorlar. Eskile sunacağım Rabbe. Çünkü yüceldikçe yüceldim. O şekilde okuyorsun. Değil mi? Ve öyle bütün halk düşünsenize 600 bin erkek ayrıca kadınlar ve çocuklar tahminlere göre 2 milyon kişi. Tamam mı? 2 milyon kişi hep beraber kölelikten çıktılar. Ondan sonra Kızıldeniz'den, Kamış Denizi'nden geçmişler ve o vaktizi simgeler, baptizm bir emsalidir yeni anlaşmaya göre. Yani kurtuldular, ondan sonra sudan geçtiler yeni bir hayata ve heyecanla bekliyorlar. Şimdi Rab bizi direkt vaat edilen ülkeye götürecek. Vereli Kanan'a vaat edilen ülkeye, tamam mı? Ve o şekilde ilahi söylüyorlardı, kutluyorlardı beraber. Vereli amendirecek vaat edilen ülkeye. O şekilde çok mutlu. Çünkü Rab onları kölelikten kurtardı. Hamdolsun. Vaktiz oldular. Hamdolsun. Ve yeni bir hayata başlıyorlar. Tamam mı? Şimdi artık her şeyin toz pembe olacağını düşünüyorlar. Artık her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünüyorlar. Tamam mı? Rab bizi direkt vaat edilen ülkeye götürecek. Orada mutlu mutlu yaşayacağız. Bol bol bal yiyeceğiz. Ve orada ne var duyuyor? Yani güzel bir hayat sürdüreceğiz. Ama bir şey unutuyorlardı. İlk önce çölden geçmeleri gerekiyor. İlk önce çölden geçmeleri gerekiyor. Ve ondan sonra vaat edilen ülkeye gelecekler. Ve Musa onlara kıyıdan çıkarıyor. Hadi bakalım yolculuğumuza başlayalım. Çünkü yolculuğumuz uzun olacak. Hadi çocuklar. Ve başlıyorlar yolculuklarını. Ve bazıları hala ilahi söylemekte, dans etmekte o şekilde. Bazıları tamam yola koyalım, gidelim. Ve başlıyorlar ve çöle giriyorlar. Ve birinci gün geçiyorlar. Birinci gün sona erdiğinde yatıyorlar. Şöyle ortasında. Sabahleyin kalkıyorlar ve bazı çocuklardan su içiyorlar. Anne, su var mı? Evet, yani en son iki damlamızı vereceğim size. Rab sağlayacak zaten, bizi kurtardı, bize bakıyor. İçiyorlar. İkinci gün yola geçiyorlar. İkinci günün sona erdiğinde yatıyorlar. Üçüncü gün kalkıyorlar. Ortada su hiç yok. Üçüncü gün, 2 milyon kişi. Teyzeler biraz susuz, biraz yavaş. Görüyorlar artık, değil mi? Ortada hiç su yok. Artık hiç kimse ilahi söylemiyor. Hiç kimse dans etmiyor. Her şey biraz daha zor oldu. Devam ediyorlar. Üçüncü günün sonunda kulaktan kulağa haber yayılıyor. Su varmış. İzciler su bulmuşlar. Gördünüz mü? Su bulmuş, su bulmuş. Hamdolsun, hamdolsun. Meryem tefili eline alarak dans etmeye başlıyor. Su var, bilmiş, su var. O şekilde. Ondan sonra bir daha haber kulaktan kulağa kuyruğundan geçiyor. Yani 2 milyon kişiye zaman ayrılıyor. Cep telefonu yoktu o zamanlarda. Geçiyor o şekilde. Su içilmezmiş. Su acıymış. Gördünüz mü? Su içilmezmiş, su içilmiş. Teyze, maalesef suyumuz yok. Teyze. Yani ve herkes Musa'ya yakınmaya başlıyor. Değil mi? Musa, büyük peygamber, şimdi ne yapacaksın? Çölün ortasında mı öleceğiz şimdi? Şimdi ne olacak? Ve herkes biraz daha mutsuz olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Musa'ya yakınmaya başlıyorlar. Artık ne olacak bizlere? Ne içeceğiz? Bak, anneannem hasta. Bak, çocuğum susuz. Susuzluktan mı öleceğiz? Ve şimdi Musa ne yapıyor? Musa gidip o acı suyun, acı su kaynağının kenarında duruyor. dua etmeye başlıyor. Ya Rabbi, sen bizi Mısır'dan vaat edilen ülkeye göstereceğini söylemedin mi? Vaat ettin, Rabbi bizim için sağlanacaktın. Vaat ettin, ama bak iki milyon kişi sana bakıyor. Ne yapacaksın lan? Dua ediyor bu şekilde, bu sualcı. Onu geçemiyoruz, Rabbi ne yapacaksın? Ve dua ederken, yani bir şey bu senin dikkatini çekiyor. Bir şey görüyor, bir ağaç görüyor. Ya, bunu mu istiyorsun? Tamam, ağaç ne yapacağını, insanlar su istiyorlar, ağaç değil. Ne yapacağını lan? Ağaçı zaten sıkıp suya mı atacağım? Sahi diyorum, tamam sana güveniyorum. Su attım. Şimdi ne yapacağım? Ve düşünsenize insanlar Musa'ya bakıyorlar şimdi. Adam ne yapıyor şimdi? Kendi kendine konuşuyor. Yani kafaya tırlatmış, o kadar belli. Artık ne yapıyor? Ağaçı suya atıyor. Evet. Düşünsenize ne söylüyorlar? Kulaktan kulağa. Musa deliymiş. Musa, dönelim, Mısır'a dönelim bence, en iyisi yok. Ama Musa devam ediyor. Seninki ne yapacağım ben? İşte ağacı suya attım. Suyu mu içeceğim? Tamam, içelim. Mucizeyi yaptın. Harika, su tatlıymış. Kulaktan kulağa haber duyurun. Su tatlıymış, su tatlıymış, su tatlıymış. Herkes ilahi söylemeye başlıyor. Geliyorlar, su tatlıymış, içelim. O şekilde. Sonra Rab Musa'ya konuşmaya başlıyor. Gördün mü? Ben her zaman haklı için sağlayacağım. Her zaman bir mucize yaratabilirim. Her zaman acıya, tatlıya dönüştürüyorum. Ben öyle bir tanrım. Ben size şifa veren Rabbim. Hikaye o. Şimdi Tanrı'nın sözünden ben biraz onu süslenmişim. Maalesef. Ama şimdi Tanrı'nın sözünden okuyoruz. Mısır'dan çıkış 15. bölüm 22. ayet. Musa İsrailleri Kamiş Denizi'nin ötesine çıkardı. Şu çölüne girdiler. Çölde 3 gün yol aldılarsa da su bulamadılar. Mara'ya doğdular. Ama Mara'nın suyunu içemediler. Çünkü su acıydı. Bu yüzden oraya Mara adı verildi. Çünkü Mara onların dilinde acıydı. Halk ne içeceğiz diye Musa'ya yakınmaya başladı. Musa Rab'e yakardı. Rab ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Orada Rab onlar için bir kural ve ilke koydu. Hepsini sınadı. Ben Tanrınız Rab'in sözünü dikkatle dinler. Gözüm de doğru olanı yapar. Buyruklarıma kulak verir, bütün kullarıma uyarsanız, Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim, dedi. Çünkü size şifa veren Rab benim. Sonra Elim'e gittiler. Orada 12 su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı. Barbaros gibi. Su kilisinde konakladılar. Şimdi bence bu hikayeden Rab bize bir sürü şeyler öğretmek istiyor. Çok güçlü, çok etkileyici bir hikaye. Ve bu hikayenin ana mevzusu aslında hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığı listesinden nasıl verebiliriz? Uğradıkları yerin adı Mara koydular, acı. Ve hepimizin hayatlarımızda arada sırada Mara'ya ziyaret edeceğiz. Değil mi? Yani hayal kırıklığına uğrayacağız. Ve oraya uğrayınca nasıl ilerle veririz acaba? Nasıl onun listesine veririz acaba? Hayal kırıklığı yanlış beklentilerden kaynaklanır. Yanlış beklentilerden kaynaklanır. İsrailler hemen vaat edilen ülkeye gideceğiz diye düşündüler. Ama değil. İlk önce çölden geçmeleri lazımdı. Ve hepimiz için aynen öyle. Kurtulduk, Rab'e geldik. Artık her şey toz pembe olacağını zannedebiliriz. Zannedenler var. Ama kutsal kitaptan belli ki ilk önce çölden geçmeliyiz. Ve gün birinde kesin cennete geleceğiz. Ama hayat zor olarak bir şey değil mi? İsa Mesih bize bir vaat verdi. Çok güzel, cana yakın bir vaat. Dünyada sıkıntınız olacak. Teşekkürler Rab! Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyaya yönelik. Sıkıntınız olacak. Aklınızda olsun, tamam mı? Ama İsa dünyayı yendi. Öyle İsa bile baptiz olduktan sonra çöre gidip sinandı. Ve biz onun izlerinden gideceğiz. Aldanmayın. Cennete doğru gidiyoruz. Ama ilk önce çöreden geçmeniz gerekiyor. Tamam mı? O zaman arada sırada mağaraya ziyaret edeceğiz. Her hayal kırıklığına uğrayınca yaralanırsın. Yaralanırsın. İyi olduğunu sanırsın ama iyi değilsin. Çünkü içinde bir şey oldu. Sanki zehirli bir okla vurdun. Değil mi? Yüzeysel olarak idare edebilirsin ama gerçeği şu ki yaralandın. Evliliğin beklediğin gibi olmadı. Olabilir. Ya da reddedildin, ya da hasta oldun. Ya da işinden kovuldun. Aile içinde sıkıntılarım var. Dua için ama şifa almadım. Maddi sıkıntılarım var. Yüksekistan. İstediğin bölümün üniversiteleri korkulamadım. Hayat, hayal kırıklığıyla doludur, değil mi? Acı gençliği var. Tanıdığım bir adamın oğlu, olduğum orası çocukluğundan beri bir pilot olmak istedi. Ve aile bütün planları ona göre yaptılar. Tamam, belli bir yaşta, çocuk belli bir yaşa gelince biz başka bir şehre taşınacağız. Orada çocuğu okutacağız. O şekilde bütün planlarını yaptılar. Sadece pilot olmak istedi. Çocuk 17 yaşındayken, birkaç ay önce aslında, göz muayenesinde renk körlüğü teşhisi kurulmuştu. Bir pilot asla olamaz. Bu bütün aile için adeta bir ürünlüğü. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığında iki çeşit yara var. Birincisi, eğer başka bir kişi yüzünden hayal kırıklığına uğradıysan, o kişi senin yaralanır. Burada yaralanmayan var mı? Ve acıyı dindirmek için sadece bir olanak var. O kişiyi affetmek. O kişiyi affedince o oku saplandığın yerden çıkarmış oluyorsun. Normalde biz tam tersine düşünüyoruz. Kin besleyerek öteki kişiye acı çektirmiş olduğumuzu zannediyoruz, değil mi? Ama o kişi bilmeyebilir ki sen ona kim besleniyorsun. Aslında acı çeken biziz. Kim besleniyorsun. Affetme bir kutsal özgürleştirme ve o kutsal kendin olduğunu öğrenmiş. Acıyı dinlemek için affediyoruz. Zor ama yapmamız gereken bir şey o. Okulu saklandığın yerden çıkarmamız gerekiyor. Yoksa çürüyecek. İkinci yana.
Yani karşındaki insan seni hayat kesiyor. Sen onu affediyorsun. Yani okul çıkıyor. Onu affediyorsun. Belki senin kendi günahlarında affediyor. Peki. Ya bu insanı affedip insan seni aynı hayat kesiyor.
Çok güzel bir soru. Aslında öğrenciler İsa'ya aynı soruyu sordular. Birkaç kere o insanın bana ne dedi? Ne dedi? Bilgi dedi. Ne dedi? Yeri 7 kere yapmış. Yani evet. O kadar sana verirsen yani öyle diyorlar, sen Tanrı'nın huzurunda bunu yaparsın. O kişi bir daha yapabilir. Ve ondan sonra biraz akıllı olmamız gerekiyor. Yani belki başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Bir şekilde halimiz gerekiyor. Çok haklısın. Ama öyle diyorlar, o sefer bir yerde İkinci yana, artık Tanrı'ya olan güvenimi yavaş yavaş kaybediyoruz. Dua etseniz ve olmadı. İmanım birazcık yıkmıştı. Hastaydım, şifa için dua ettim ama iyileşmedi. İmanım biraz azalıyor. İmanım biraz azalıyor. Ve şeytan sıkıyor, baksana. Sana demedi mi? Ona güvenemezsin. Seni susuz bıraktı. Baksana, çölün ortasındasın, su açılmış, ne yapacaksın peki? Şeytan o şekilde fısıldığı bize. Tanrı düşündüğün gibi, sen iyisini söylüyorsun kilisede, Natan'a iyi gidiyor, Tanrı verirsin, senin için sağlanmayacak. Şeytan öyle söylüyor, yani yalanlayacak değil mi? Bazı futbolcular topu kaybedince yere düşüyor. Anne diye söylüyorlar, oyunculuk yapıyorlar, faul istiyorlar, ya, topu kaybettim. Ya, profesyonel futbolcular ne yapıyorlar? Hemen ayağa kalkıp topun peşinden koşarlar, topu rakibinden geri kazanırlar ve devam ediyorlar, değil mi? Profesyonel bir topçu ve şöyle olsun, bence. Ben profesyonel değilim. biz de onlar gidiyorlar. Arkadaşlar, hayal kırıklığına uğrayınca hemen ayağa kalkıp Tanrı'nın peşinden koş, imanını geri kazanır. Hayal kırıklığına uğrayınca Rab'e yakarır. Musa ne yaptı? Halk Musa'ya yakındı. Musa Rab'e yakardı. Birisine sordum geçen hafta. Peki bu sorunla ilgili dua ettin değil mi? Hayır dedim, küstüm Tanrı'ya, küstüm, öyle şimdi 5 yaşında bir şey dedim, küstüm Tanrı'ya. Yani bir tek senin durumunu değiştirebilen bir kişi var ve küstüm ona. Geçmiş olsun, ne diye verirdim sana? Küstüm, konuşmuyorum onunla. Musa ise dua etti. Ya Rabbi, durumu anlayamıyorum ama sen vaadine sadıksın. Ona dayanarak dua etti. Ve hayal kırıklığında Rab kendini gösterdi. Çok önemli. Yani Tanrı benim bir de Musa korkuyordu, saklanıyordu değil mi? Ve Tanrı ona göründü. Tanrı benim iki de halk imkansız, umutsuz bir kölelikteyken, bir durumdayken Tanrı onlara göründü. Ve şimdi Tanrı beni üçte, halk çöldeyken, dibe batarken Rab onlara konuşuyor. Musa Firavun'un sırayında o 40 sene için Rab'in sesini duymadı. Ancak dibi duymadığı zaman Rab'le görüştü. Değil mi? Zorluk senin Tanrı'ya olan ihtiyacını yaratmaz ama zorluk senin Tanrı'ya olan ihtiyacını belli eder. Eğer hayal kırıklığına uğradıysan, hazır ol. Tanrı kendini sana harika bir şekilde göstermek istiyor. Dikkatimizi çeken ikinci şey bu hikayede, imanla yürüme. Yani Musa'nın gösterdiği imana göz atalım. Herkes söyleniyor, yakınıyor ama Musa direkt Rab'e gitti ve dua etti. Rab ona bir şey gösterdi ve ona göre davrandı. Yani iman sayesinde başkalarının görmediklerini görebiliriz. İman sayesinde başkalarının göremediklerini görebiliriz. Rab ona bir ağacı gösterdi. Yani daha önce göremediği bir olanakı çözüm dua ederken gördü. Ve bunu nice kez yaşadıklarız. Yani bir engel var, bir duvar var ve bir çözümü göremiyorum. Dua ederken Rab beklemediğim bir şey gösteriyor. Düşünemediğim bir şey gösteriyor, bir çözüm. Rab öyle bir durum. Çünkü onun bilgeliği çok yüksek. Değil mi? Limitsiz. Mesela çocuklarımızdan biri için hangi okula göndereceğimizi çözemedik bir türlü. Seçenekler bir, iki var ama birinci okul onu almadılar, ikinci okul alacak yüksek imkansız. Üçüncü çözüm yok. Bu sayısından dolayı ikinci zor. Biz dua ediyoruz. Dua ediyoruz. Ya Rab sen bizi Türkiye'ye getirdin. Sen bize dört çocuk verdin. Sen biliyorsun, sen sağlayabilirsin. Ya Rab sana bakıyoruz. Ve bir gün birisiyle konuşup bu seçenek hakkında ne düşünüyorsun diye söyledi. Daha önce hiç düşünmemiştim. O okul hakkında hiç haberi yoktu. Biz gidip baktık tam mükemmel bizim için, bizim çocuğumuz için. Rab sağladı, hem de parasını sağladı başka bir kişi tarafından. Yani Rab biliyor, sağlayabilir. Eğer çocuklarınız varsa biliyorsunuz İstanbul'da eğitim zor. Ama Rab sağlayabiliyor. Yani 2000 kişi, 2 milyon kişi çölden getirebilirdi. Seni ve senin aileni getiremez mi? Yeni anlaşmaya göre Musa görünmez olanı görür gibi dayandı. Görünmez olanı görür gibi dayandı. Ve aslında imanla yürümek o demek. Biz başka birisine bakıyoruz. El alem ne derse desinler. Onu göremiyorlar ama biz onu görebiliyoruz. Ve onun gösterdiği şey biz yapacağız. Ve biz onlara deli gibi görünebiliriz bile ama fark etmez. Boş ver. Rab'e bakarak yaşayacağız. Değil mi? O şekilde görünmez olarak görülmüyor. İman, Tanrı'nın sözüne dinle ve itaat et. Musa ne yaptı? Dua etti, dinledi ve itaat etti. Ve biraz su attı, tamam ağaç suya at ama yaptı ve Rab bu mucize yarattı. Ve tuhaf olabilir, sıra dışı olabilir ama Rab ne gösterse onu yapacağız. Değil mi? İmanla yürümek o demek. Biz 21 yaşındayken nişanlandık ve 22 yaşındayken ikimiz evlendik. Tabii ki kilise önderlerinin ve arkadaşlarımızın onayını ve bilgeliğini istedik ve aldık. Çok önemli. Ama kilise dışındaki çevremize göre, benim arkadaşlarıma göre manyaktık. 22 yaşındayken evlendik. Başka bir kız varsa diye sordular da.
Sopa var, sopa.
Ama onlar sadece acı suya bakıyorlardı. Biz görünmez olana bakıyorduk. Ve o bize ne dedi, onu yerine getirdi. Onların göremedikleri bir şey görüyordu. Onların duyamadıkları o sesi duyuyordu. Pavlus şöyle dedi, gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. Çok önemli, tamam mı? Şimdi Tanrı ne yapıyordu burada? Yani neden çölden geçmeleri gerekiyordu? Neden direkt vaat edilen ülkeye götürmedi? Yani Tanrı halkını oluşturuyordu. Burada ne diyor? Diyor ki, orada Rab onlar için bir kural ve ilke koydu, hepsini sınadı. Yani halkını oluşturuyordu, onları terbiye ediyordu, onlara eğitim veriyordu, tamam mı? Onları hazırlıyordu gelecek için, bir halk oluşturuyordu, bir insanlardan. İmanla yürümek sadece kişisel bir şey olmasın, toplumsal bir şey olsun. Hep beraber imanla yürüyelim. Hep beraber görünmez olana bakalım. Ve o bize ne diyorsa onu yerine getirir. Değil mi? Bir kilise olan. Şimdi zaten çok yeni bir kilise. 5 ay. Ama Tanrı burada bir halk oluşturuyor. Seni kurtardı, seni kurtardı, seni getirdi başka bir ülkeden, seni getirdi kendikten. Yani bu başka bir ülke gibi. Ve burada bir halk oluşturuyor. Değil mi? Seçilmiş, ona ait bir halk. Kutsal olalım diyor, beraber olalım diyor, birlikte olalım diyor. Ve biz beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Tamam mı? Tanrı, biz beraber İsa'yı izliyoruz. Ve bu yol bizi nereye götürecek bilmiyoruz. Başladık 5 ay, çok kısa. Yani 100 sene sonra biz bir kilise olarak var olacağız. Ben biraz daha yaşlanacağım. Ama var, bu kilise kalıcı olacak, kemik olacak. Değil mi? Rab öyle bir şey oluşturuyor. Ve Rab bize belli vaatler verdi. Kiliseyi başlatmadan önce. Dedik bize, ucra bir köşede yapılmış küçük bir şey olmayacak. Dedi bize. Rab bu kilisenin etkin ve merkezi olacağını söyledi. Mesela o vaadine göre, ona göre buraya tutun. Bu binaya kırıldık. Ekim ayında biz 5 aileydik, tamam mı? 10 yetişkin, 14 çocuk. 5 kalabalık aileydik. Ama kilosa ne kadar pahalı olursa olsun, biz o para nereden geleceğini bilmemize rağmen Tanrı sağlıyor. Çünkü biz imanla tutup buraya, görünmez olanla bakıyoruz. Çevreye bakmıyorduk. Değil mi? Tanrı bizi buraya gösterdi, biz buraya gördük. Başka nereye gösterecek bilmiyoruz ama beraber bir halk olarak bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve Rabbi izliyoruz. Ve çevremizden farklı olacağız. Rab dedi ki, Mısırların akıbetine uğramayacaksınız. Onlardan farklı bir halk olacaksınız. Etraftaki halktan farklı olacaksınız. Çünkü bana göre, bana dayanarak yaşayacaksınız. Onlar başka ilahlara göre yaşıyorlar. Ama siz benim sözüme göre yaşayacaksınız. Farklı olacaksınız, değil mi? Mesela etraftaki insanlar hep para hakkında telaş içinde. Burası İslam, burası Batı'nın. Çok pahalı, yaşaması zor. Biz ise hiç endişelenmeyeceğiz Allah'a. Çünkü Rab sağlıkla, senin ailen için, senin ailen için, benim ailen için. Rab bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Çünkü sözüne sağlık. Merak etme. Mesela Mezmur 37. Rab insana sağlam adım attırır. İnsanın yolundan hoşnut olursa, düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan vardır. Gençtim, ömrüm tükendi. Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, soyunun ekmek direndiğini. Rab'e güveniyoruz, sen de Rab'e güven. Tamam mı? Biz farklı olacağız çevredeki insanlardan. Etraftaki insanların evliliklerini sağlam olmasa da kilisedeki evlilikler sağlam olsun. Aile yaşamı sağlam olsun. Çünkü farklı bir temel üzerine inşa ediyoruz evliliklerimizi, ilişkilerimizi. Çünkü Rab'in sözüne dayanarak inşa ediyoruz hayatımızı. Değil mi? Değil mi yavrum? O zaman bu kitap ne diyor? Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Değil mi? Ey kocalar!
Amin.
Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Nasıl? İsa nasıl kiliseyi seviyor? Feda ederek. Kocalar, feda ederek. Nasıl kiliseyi seviyor? Sonsuza de. Sonsuza de. Bizi hiç terk etmeyecek. Nasıl? Hizmet ederek, önderlik ederek, koruyarak, sağlayarak. Biz de kararlarımızı öyle sevmeyeceğiz. Etraftaki insanlara göre erkek varız diyorlar. Erkek misin sen? Manyak mısın sen? Yani feda ederek. Sen kocasın, sen beysin. Ama kitaba göre yaşayacağız. Farklı. Ama doğru. Arkadaşlar, dünyanın gözlerinde deli gibi görünebiliriz. Fakat bu kitaba görünerek, bu onu takip ederek en sonunda haklı çıkacaksın. Hayatındaki olağanüstü mucizeyi görecekler. Ve soracak, değil mi? Bunu nasıl başardın? Anlattım sana. Sana inanmadın dedi. Ve en sonunda burada Rab kendini tanıyor. Yeni bir parti veriyor. Değil mi? Şu ana kadar Tanrı benderim olarak tanımladı. Tanrı kurtarıcı olarak tanımladı. Ve bu hafta Tanrı size şifa veren Tanrı demek.
Amin.
Size şifa veren Tanrı demek. Tanrı kendini şifa veren bir Tanrı olarak tanımladı. Ve bu kelime maalesef kaçınılmazdır. Yani mecazen değildir. Demek hastaları iyileştiren kişi, şifacı. Ben sizin şifacınızım. Ve bu bizden gelmedi. Bu keşke Tanrı bir şahs ve şifacı olsa. Kendini şifacı olarak tanımladı, tanıttı, ilan etti. Demek ki onu ona göre tanımalıyız o zaman. Bunu hafife almayalım. Tanrı bir şifacıdır.
Amin.
İsa Mesih gelince ve İsa Mesih neden geldi? Tanrı yansıtmak üzere, görünmez olanı görünür hale getirmek üzere. Tanrı görmezsiniz ama beni görebilirsiniz. Ve beni gören Tanrı görmüş olur. İsa şöyle dedi. Ben size Tanrı'nın kim olduğunu göstereceğim. Elle tutulup gözle görülür bir şekilde. Ve İsa ne yaptı? Hastaları iyileştirdi. Bu da kaçınılmaz. Dört Mucize kitabının %25'i gerçek şifa hikayelerinden ibarettir. %25'i. Yani ya İsa bir kişi iyileştiriyor ya da bir kişi iyileştirdikten sonra başka bir yere gidiyor ya da bir kişiye iyileştirmeye gidiyor bu kitapta. Hep şifayla iniyor. Örneğin, Yuhanna'nın 5. bölümünde İsa bir yere gidiyor, orada birçok hastaları vardı, tamam mı? Birçok hastalar vardı o yerde ve İsa bir adamı seçip onu iyileştirdi. Bu adam 38 yıldır felçliydi, yani yürüyemezdi. Ve İsa onu aniden iyileştirdi ve adam ayrı kalktı ve dans etmeye başladı. Tamam mı? Hikaye o. Gerçek hikaye. Şimdi Yahudiler her zamanki gibi şikayet ettiler. Bugün Şabat günü niye adamları iyileştiriyorsun diye. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum.
Amin.
İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Onlara göre çok iyi. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baban ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Diye söyledi. Kastı neydi? Babam çalışmaktadır. Peki baban ne iş yapıyor? Babam bir şifacıdır. Senin baban ne iş yapıyor? Ha? Ve babama göre ben de şifa dağıtıyorum insanlara. O adamın acıyı tatlıya dönüştürdü. Değil mi insan? 38 yıldır çalıştı. Onun acıyı tatlıya dönüştürdü. İsa da görünmez olanı görür gibi çalışıyordu. İnsanın yaptığı, insanın yolu görüldü. Babam bu iş yaptığı, ben de dedim. Ve ne diyor biz her hafta? Tanrı üçlü birlik olarak kavramıyor. Baba, oğul ve kutsal. Üç ayrı şahs, bir tek Tanrı. Ve eski ayette baba ve Nihal'da. Ve burada baba Musa'ya ve Nihal'a tanıyor. İsa gelince İsa ön tanrıdır ve bizim günümüzde kutsalı ön tanrıdır. Ve kilise de çalışıyor ve aramızda Tanrı'nın kim olduğunu dünyaya göstermek istiyor. Yani kiliseye bakarsın, Tanrı'nın kim olduğunu göreceksin. Amacı o. Ve kilisenin görevi nedir? Yani çay yapmak, Tanrı'nın görmez olanı görür gibi yürümek. Ve Tanrı kendini size şifa veren Rab olarak tanıttıysa, biz de onu aynı kimliğiyle İstanbul'a tanıtmalıyız. Tanıtmak zorundayız. Hastaları için dua ediyoruz. Ve Rab şifa verir. Şifa verir Tanrı. Bizim fikrimiz de iyidir. Kendini o şekilde tanımladı. Ve kilise kuruluşundan beri bir şifa merkezidir. Ve gelenler var, şifa alıyorlar. Fiziksel olarak, bedensel olarak bir örneğin. Elçiler kitabından 5. bölüm. O, bu ilk Kudüs'teki lise hakkında. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyor. Ben onu her zaman eyvah olarak okuyorum. Süleyman'ın eyvahında toplanıyor. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmaya göze alamıyor. Bu şaşırtıcı. Buna karşın Rab'e inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta onları caddelere çıkartıp şifteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Şimdi bu ayet Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar gelir. Hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getirir oldu. Bunların hepsi iyileşti. Tanrı'nın sözüne göre kilise bir şifa merkezi olsun. Yani burada kapımızda bir tablo olsun. Tam teşekkürlüğü özel yaşam hastanesi hizmetimize sunulmuştur. Diye yazdırırken.
Bedava.
Bedava. Sigortası gerekiyor. Yeşil kartı gerekiyor. Çünkü Rab biliyor. Ve yapabiliyor. Ve yapmak istiyor. Değil mi? Şimdi Hristiyan olmak ne demek bu hikayeye göre? Görmez olanı görür gibi yürümek demektir. Ve bazen o görmez olan bizi hayal kırıklığına uğratacak. Acı göreceği şu, değil mi? O olacak korkmayın ve şüphelenmeyin. Dua edin. Bazen mağaraya ziyaret edeceğiz. Ama orada çok uzun bir zaman kalmayacağız. Normalde. Ve Rab acıyı tatlıya dönüştürmek istiyor. ve sözüne sadık. Çünkü burada bize emnet olsun diye yazıldı. Aynı görünmez olan acıyı tatlıya dönüştürecek ve o görünmez olanın adı nedir? Size şifa veren Rabbim. Öyleyse ne yapalım? Hastalara gidince dua edelim. Ve babamıza güvenelim. O zaman biz şey yapacağız. Aslında dediğimiz gibi Tanrı şifa veren bir Tanrı'dır. İsa Mesih bir şifacı olarak geldi ve şimdi İsa Ruh aramızda çalışıyor. Lisesinde çalışıyor. Şimdi de halk oluşturuyor ve bize şefkatini gösteriyoruz. Ve sizin durumunuz ne olduğunu bilmiyorum. Bazılarınızı hiç tanımıyorum. Hiç görmüyorum. İyi bilmiyorum. Ama Tanrı senin hayatında birinci sebebi yaratmak istiyor. Tamam mı? Çünkü seni kendine çekiyor. Ve seni kurtarmak istiyor. Ve seni daha mükemmel bir yere götürmek istiyor. Ve bir çölden geçmemiz. Ama Rab bizimledi. Bize kutsalı verdi. Ve biz bizim yardımımıza koşar. Ve şimdi bile kutsalı yardımımıza koşuyor. Ben dua edeceğim. Çok eserim. Biz senin halkımız. Gel kutsalım, aramızda çalış, mücizeler yarat. Ve şimdi ben hayal kırıklığına uğrayanlar için dua etmek istiyorum. Yaralanmalar için dua etmek istiyorum. Eğer bir yaranız varsa, eğer Mara'ya ziyaret ettim ve öteyce kaldım. Aslında buradan başka bir yere gitmek istiyorsunuz. Rab gel, onlara lütfunu ver, gel de onlara dokun ve acı durumu tatlıya dönüştür. İsa'nın yüce adıyla. Amin. Ve şimdi Rab ben hastalar için dua etmek istiyorum. Eğer buradaysa bir hastası, herhangi bir durum, herhangi bir sancı, herhangi bir sıkıntı. Şimdi sen kendin için Rab'e bak. İnsanın yaptığı Rab'e yardım et. Onlara sözüne sadık ol. Sen bir şifa veren bir tanrıysan kendine göster. Kendini göster.
Amin.
Ve eğer bedeninde fiziksel olarak bir sıkıntınız varsa şimdi senin için dua etmek istiyoruz ve o sıkıntı olduğu yer, acı olduğu yer elini koy. Ve bu imanla bir şey. Musa bunu alıp suya attığı gibi sen de elini alıp o sıkıntı olduğu yere koy. Tamam mı? Bu bir iman adım senin için. Koy. Yani kafan acı varsa elini kafana koy. Ayrındaysa, ayrındaysa, ya okursan, şifa veren, şifa veren. Sen yumuşaksın, naziksin ve biliyorsun. Gücünü göster. Şifa veren. Yani göster. Biz insanın gücünü göster. Amin. Amin. Sıkıntılarımız verilmiş değil mi? Başka bir kişi tarafından acı çekiyorsun. Şimdi o kişiyi affetmeye bir hesabımız var. Ve bu zor olabilir. Ama çok önemli. O zehirli korku sakın bir yerden çıkmayacaksın şimdi. O kişiyi affet. Burada olan olabilir. Bir daha onu görmeyebilirsin. Ama Tanrı'nın önünde o kişiyi affet. seni bildiğin için şahane. Bu bir karar, tamam mı? Bir his değil. Belki bunu hissetmiyorsun. Ama bu bir karar, tamam mı? Anladım, sözüne göre. Ben affetmemde lazım. Ne zaman affedeceğim? O kararda.
Yaşadım iman bir kardeşimle. Şimdi siz de çürdük o işi. Fakat şimdi şurada aksine sabahtan da gelmiştim. Şurada dua ederken onun sesini duydum. Bana tekrar gel şey, seni özledim çay içelim dedi. Senin için dua okuyorum dedi. Senin bir sıkıntın var. Yurt dışından haber gelecek sana dedi. Onu yaşadım, onu paylaşmak istedim. Rabbim dinle. Amin.
Şöyle yapacağız. Ana, hafif. Ya zaten arkadaşlar işte kısaca güçlü bir şekilde yorumlayacağız. Biz ara hafif bir ilgi soracağız. Ve ondan sonra bu kişisel dua istersen zamanımız var. Başlarımız geçiyor. Kişisel dua yapacağız. Birbirimiz için çünkü burada şifa veren kimdir? İsa Mesih. Tamam. Yani özel bir kişiyle. Tamam. Özel bir kişiyle. Tamam. Özel bir kişiyle.